Ankara genelde böyle soğuğuyla ve ayazıyla çok meşhurdur. Son yıllarda nasıl geçiyor?
Özellikle diyoruz ki havası sert, insanı mert diyoruz Ankara için. Yani Ankara tabii iklim değişiklikleri biraz böyle, mesela yağışlar en başta öyle Mart, Nisan aylarında yağarken şimdi tüm Türkiye'de olduğu gibi böyle biraz bir iki ay daha geriye kaydı. Bu da bilhassa Ankara tarım şehri de aynı zamanda. Biraz kulaklık oldu Ankara'nın güney bölgelerinde bilhassa. İnşallah şu anda da sel felaketi Karadeniz'de yaşanıyor. Rabbim inşallah muhafaza etsin böyle bu tür felaketlerden.
Amin. Hakan Han Özcan çok heybetli bir isim yani. Hakan Han.
Hakan Han Özcan.
Nereden geliyor abi isim? Abi
babamız, rahmetli babamız ismi koymuş. Rahmetli babamız böyle askerde aslında bir komutanı varmış. Bir de ama üstüne bir de Han eklemiş. Şeddeli Hakan mı oluyor artık ne oluyorsa. Bizim de hoşumuza gidiyor. Hem okulda, hem askerlikte, hem işte diğer sosyal hayatımızda. İsmimizi seviyoruz. İsim de önemli. İnşallah ismimize layık oluruz.
Bazı isimler çocukluğundan itibaren böyle bir yöneticilik vasfına sahiptir. Sizin okul yıllarınız nasıldı?
Abi bizim okul yıllarımızda da
arkadaşlarımız... Orada da böyle bir başkanlık havası var mıydı yani?
Ya okulda da hep böyle tabii ki hep önde mesela arkadaşlarımız, sessiz sakin, sosyal, asosyal olan arkadaşlarımız falan vardı. Hep böyle onların sıkıntıları, dertleri. Dertleşirdik arkadaşlarımızla, hocalarımızla, işte bir sözcü sesilecekse biz çıkardık. Ondan dolayı tabii çok başımıza gelmeyen kalmadı ama yani lise yıllarında da, işte üniversite yıllarında da bayağı bunun sıkıntıları.
Başarı var mıydı peki okuldayken?
Yani ilkokulda, ilk öğretim şeyimizde başarı vardı ama İmam Hatip'te bizim 28 Şubat süreçlerinde bayağı şeyli geçti, sıkıntılı geçti.
Mücadeleci.
Bayağı mücadeleci geçti. Yani sistematik olarak öğretmenleri değiştirdiler. Akabinde yanımızda Gazi Üniversitesi var. Ben şimdi Merkez İmam Hatip Tevfikleri mezunuyum. Başörtülü kardeşlerimizi almıyorlar. Orada bir eylem oluyor. Kardeşlerimizi, ablalarımızı savunmak için bizler de rahat durmuyoruz tabii ki. Bayağı sıkıntılı. Yani çoğu zaman o en son, hatta lisenin son zamanlarında çok abartılı. Yani düşünsene, lise öğrencisin, okula gireceksin, çevik kuvvet, panzer, bu şekilde giriyorsun yani. Bizim kediler tabii biraz rahatsız ediyor
evet,
ama.
Evet aynen. Onları biraz sonra konuşacağız ya. Şaşırdım aslında burada kedileri.
Ankara kedisi. Özel, saf Ankara kedileri bunlar. Bunlar burada bilhassa bizim neşe kaynağımız.
Sizin bir de köpek var galiba. Ben Instagram'da araştırırken gördüm. Tabii evde de gördüm. Köpek bayağı var. Bayağı heybetli de bir şey.
Alman, saf Alman kurt yani.
İsmi nedir?
Escobar.
Gerçekten mi?
Evet.
Siz mi verdiniz ismini?
İsmi de öyle. Ya bizim çocuk dedi ki illa Escobar olsun. Ya niye Escobar falan? Ya işte onlar artık böyle, ama Escobar gibi böyle şey, atraksiyonlu.
Atraksiyonlu.
Bir de Podul'um var. O da küçük kız Podul. O da ismi Sanchez. Böyle yabancı isimleri çocuklar buluyorlar. Yani bizim okul yılları da, eğitim yılları da böyle sıkıntılı geçti. Ama üniversitede de mesela gittiğimiz zaman, burada işte okuyamadık Kassay mağduriyetinden dolayı. Orada da mesela sıkıntı çektik yani.
28 Şubat'ı dönemine dair aklınızda en kalan şey neydi, unutamadığınız?
28 Şubat döneminde mesela aynı mahallede oturduğum, sokaktaki top oynadığım arkadaşım ya da muhabbet ettiğimiz arkadaşımız benden az soru çözmüştü. Ben daha çok soru çözmüştüm. Ama o Kassay'dan dolayı çok zoruma gitmişti. Yani biz niye böyle bir şeyle yargılanıyoruz? İstediğimiz üniversiteler sadece mesela bir iki tanesine ancak seçenek verildi. Ama en önemlisi Gazi Üniversitesi'nde başörtülü ablalarımıza dersleri almamak için MOB Çevik Kuvvet'in o zor kullanmalarında biz çok cop yedik, biber gazı yedik. Evet. Yani tecrübeliyiz yani o konuda. O bizim şeydi. Bir de en sonumuzda dediler ki başörtülü İmam Hatip'e de alınmayacak denilince benim en çok zoruma giden o olmuştu. Açık liseye insanları böyle ikna odaları kurarak İmam Hatip'ten açık liseye geçirmeye çalışıyorlar. Hem mahalle baskısı hem de okulda bir ayrı baskı. İşte sen bir şey olamayacaksın. İki gün sonra açık liseye geçmezsen bak katsayından dolayı başka bir üniversite okuyamayacaksın. Anca işte çöpçü olursun, bilmem ne olursun tarzı böyle bir ikna şey. Bunlar açık liseye geçen çok arkadaşlarımız vardı. Biz de özellikle geçmeyin. Rızk Allah kefil. Biz mücadelemizi edelim. Zaten muhafazakar insanların en büyük eylemi neydi hatırlarsanız? El ele tutuşma eylemiydi yani. Biz ne devlete, devlet malına, ne kamu kuruluşuna, insanların bindiği otobüsleri, o gezi olaylarındaki gibi ne hiçbir yeri yaktık. Çok da zulüm gördük. Çok da baskı gördük. Ama Rabbime şükürler olsun. Ben bir esnaf ailenin çocuğuyum. 2-3 kuşaktan. Yani Ankara'da bize hep vergimizi vermişizdir. İstihdam sağlamışızdır. Ama o zamanki zihniyet, devlet yönetimi bize böyle hep ters bakmıştı yani.
Ben mesela Leyla Şahin Usta'yla bir röportaj gerçekleştirmiştim. O da şu ifadeyi çok üzerine basarak kullanmıştı. Biz kendi hakkımızı ararken asla hiç kimsenin hakkını gasp etmedik, yıkmadık ve dökmedik. diye beni çok etkilemişti evet, açıkçası yani.
Aynen.
Şey var, sizin bu verdiğiniz demeçlerde ve kullandığınız ifadelerde hamd kelimesi çok geçiyor.
Evet, elhamdülillah.
Bu nereden geliyor? Şüphesiz ki hepimizin etmesi gerekiyor ve kullanmamız gerekiyor ama sanki siz biraz daha bunun üzerine basarak kullanıyorsunuz.
Yani Rabbime şükürler olsun, işte bizim biraz önceki konuştuğumuz şeyde devlet eskiden, eski Türkiye'de herkese karşıydı yani. Sen Beşiktaşlıysan Fenerbahçeli oluyordu. İşte sen solcuysan sağcı oluyordu. Sen Aleviysen Sünni oluyordu. Böyle bir hep karşıydı. Rabbime şükürler olsun, Anadolu insanın yani şu anda yönetiyor. Anadolu yönetimi var, milletin bir iradesi var. Bununla beraber çok büyük kazanımlar var bu ülkede. Çok büyük reformlar oluştu. Ve bu reformlar öyle kolay kolay, yani bugün bir Ayasofya'nın açılması bile bizim hani babalarımız, dedelerimiz bunlar için eylemler yapardı. Yani en azından Ankara'dan bile cuma namazlarının çıkışında bir tekbir getirirlerdi. Bunun için dualar edilirdi. Yani sadece Ayasofya için bile yüzlerce kez hamd ederiz Rabbimize. Bu çok birçok kazanım var Anadolu insanına. Tarlada, tapanda çalışan insanlar şu anda Allah'a şükürler olsun artık Anadolu insanı ayağa kalktı. Tek bu coğrafya içerisinde de bütün mazlum coğrafyada da şu an umut olandığı için Türkiye ve AK Parti. Bu kadar büyük kazanımlar olunca da Rabbine hamd edersin, şükredersin.
Evet.
Ve her halde biz hamd ederiz Rabbimizin verdiği her hale. Çok büyük, ağır da bir laftır aslında.
Sorumluluğu da çok büyük yani.
Tabii.
Bunu yürekten ve içeriden söylemek
Allah
çok başka.
Allah imtihan eder yani çünkü. Allah imtihan eder. Çocuğunla imtihan eder. Malınla imtihan eder. Canınla imtihan eder. Teslimiyeti ölçer. Rabbim inşallah işte kurbanı atladık. Hazreti İsmail'in o teslimiyeti inşallah onu bize nasip eder. Işte.
Bir de sizin hayatınızın bir bölümünde Mısır var.
Evet. En önemli bölümü. Çok büyük kazanım.
Nasıl gelişti o süreç?
Yani o zamanki işte devlet sağ olsun işte bu baskılarla beraber burada seçenek olmayınca biz imam hatipliyiz. Kötü bir adam olarak, kötü bir işte örümcek beyinli, geri kafalı olarak görüyorlar ya. Biz dedik ki öyle olmaz, daha bu işi taşlandıralım. El Eser Üniversitesi'ne. Orası da çok kadim bir üniversitedir. Yani gittik ama gittikten sonra ortada sıkıntılar yaşadık ama Mısır'ın yaşantısı, tarihi, mesela Hasan el-Benna'yı, Seyyid Kutub'u zaten babalarımızdan, dedelerimizden duyuyorduk ama orada işte İskenderiye'de bir Hasan el-Benna'yı ayrı bir yaşamış olduk. Akabinde Hazreti Hüseyin Camii vardır tam merkezde. Hüseyin Camii'nin mübarek başının orada olduğu rivayet edilir. Onun ruhaniyetine saygı, selam getirmek için de hep oraya uğrardım. Mustafa Sabri Efendi vardır. Son Şeyhülislam. Onun kırık bir mezar taşı vardır. Onun giderdik. Böyle kendi konsolosluğumuzu alınmadığımız günlerde öyle hüzünlenip oralarda gidip dertleşirdim onlarla.
Öyle günlerde yaşadınız mı?
Tabii
yani
ki. Kendi biz oraya gittik. Sonrasında bizim üniversitemizin denkliğini kaldırdılar. Yani biz oradayız düşünün. Denkliğimizi kaldırdılar. Ve biz elçiliğimize dahi, ayıldızlı bayrak sallanıyor. Elçiliğimize dahi alınmadığımız günler. Hüngür hüngür ağlardım. Yani o sıcakta gidiyorsun. Bir işlem yapacaksın. O işlemi yaptırmıyor. Konsolosluğa dahi girmiyor, giremiyorsun. Niye? İmam Hatiplisin, El Eserlisin. Geçtik onu. Hatta oradan çıkıp işte buralara giderdim. Akabinde de Mehmet Akif Ersoy'un, Allah rahmet eylesin, sürgün olduğu yıllarda o oturduğu, nargile içtiği, nar suyu içtiği yerde, tercüme ettiği yerde biz de derslerimizi çalışırdık. Hüzünlenirdim ama bunlar hep dinçleştirdi bizi, güçlendirdi. Ve biz mesela Mısır'dayken, mesela parti kurulurken burada değildik. Ama parti kuruldu. Cumhurbaşkanımız yasaklı. İlk seçime girdik. Çok okullar, hiç unutamam, arkadaşlarımla hüngür hüngür ağlayıp sarıldığımızı hatırlarım. Sonra üniversite bitti zaten, hemen geldik. Ama dertleri şuydu, orada okutmamak. Bizi asker kaçağı gösterip ailemize ve işte köyümüze, beldemize psikolojik baskı uygulamak.
İtibarsızlaştırmak.
Hatta yani size şunu söyleyeyim. Hani fişleme falan deniyor ya, bunu yaşamış bir olarak söyleyeyim. Askere gittim, sakıncalı şüpheli personel fişleri gelir. İşte PKK'lıdır, işte bilmem nedir, şudur budur diye. Benim kendi fişim, yazıcıydım, istihbarat yazıcısı. Kendi fişim kendi elime geldi. Çok üzülmüştüm. Yani ben bu ülkede vergisini veren, düzgün, hiçbir kimseye zararımız olmayan bir esnafız. Esnaf ailenin çocuğuyuz. O fişi görünce komutana gittim, dedim ona böyle bir durum var. O dedi ki yani burada şu anda seni bu görevden almamız lazım. Suçum da İmam Hatip okumak, El Eser Üniversitesi'nde okumak. Suç bu elhamdülillah. Rabbime şükürler olsun. Yani bugün Cumhurbaşkanımızın çocuklarını, evlatlarını çekmiş olduğu sıkıntılarla aynısını biz de çektik. Ve işte biz boşuna demiyoruz artık. Yani bu parti de hani yeter artık, söz milletindir demesi boş bir kelime değil. Hepimiz çok sıkıntılar çektik. Yani Cumhurbaşkanımız hastanede trafik kazası geçirdiğindeki o hastane durumunu bizler de yaşadık. Ya doktorla görmek, şu an doktoru görmek o zaman çok imkansız gibi bir şeydi. 5 ilaç yazarlardı. 2 tanesini de sıraya girip alabilirsin alırdın. 3'ü de zaten yoktu. Onun ikisini de muadil verirlerdi yani zaten.
Evet. Mısır süreci, eğitim hayatı tamamlanıyor. Sonrasında askerlik görevini yerine getiriyorsunuz. Peki sizin siyasetle yolunuz nasıl kesişti?
Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanı iken ben de Ankara'dan mektup yazardım. Hapse girdim, mektup yazdım. Belediye başkanı iken mektup yazdım. Ya şimdi bir insanı Allah severse kullarına da sevdirir. İş aslında budur yani. Bizden birisi tavırı, hali, samimiyeti, sinirlenmesi. Yani benim sokaktaki, mahalledeki amcam, abim, öyle büyüğüm bir şey. Bir sevgi verirledi ve onun başına gelenler, bizim başımıza da gelenler de aynı. Yani hepimizin hikayesi var. Bu hikayelerin en çoğu da zaten Cumhurbaşkanımızın başına gelenler, sıkıntılar. Hepsinde de bizim bir parçamız var. Yani yaşadığımız sıkıntılar var. Ben yaşamamışsam babam yaşamış, dedem yaşamış, annem yaşamış. Bir şekilde sıkıntılara mağdur gelmişiz. Cumhurbaşkanımız bizim için farklı yani. Şimdi genel başkanım benim. Amenna ama yani biz burada il başkanı olmadan önce gençlik kollarında işte bazen başladık. Gelir gelmez. Çünkü bir mücadele var. Bu mücadele resmi olarak taraf olmak lazım ve evet, yanında olmak lazım. Çünkü o aynı Hazreti İbrahim gibi böyle put düzenini kırıyor. İşte dünya beşten büyüktür lafı çok büyük bir laf yani. Ve dünyadaki o put düzenini, o zalim düzenini dedi ki artık yeter yani. Bu Hazreti İbrahim duruşmuş. Onda Hazreti İbrahim duruşu var, Hazreti Hüseyin duruşu var. Yani hani kellem daha iyiyse ben haksızlığa karşı gelirim diye mücadele ediyor. Allah ondan razı olsun. Onun için biz gençliğimizi dahi vakfettik yani.
Sonra süreç devam etti ve siz Ankara İl Başkanı oldunuz.
Evet.
Görev nasıl tebliğ edildi size?
Valla biz normalde burada İl Başkan Yardımcısıydık. Yani gençlik kolları falan bitti. Araçtan bir ara verdik. Akabinde meclisiyeli falan da yaptık. Tekrar teşkilatta görevimiz vardı. İl Başkan Yardımcısıydık. Burada genel seçimler öncesi bir milletvekilliği için bazı işte il başkanlarımız istifa ettiler vekilliği. Biz de il başkanı, teşkilat başkanıydım ben. Dediler ki sen vekalet et. Önemli. Onun sonucu başkanımız dedi ki sen geç.
Devam et burada.
Devam et. Şöyle yani bu partinin hani mesela bir CHP gibi dedesi işte mesela bu Öztürk var ya mesela dedesi de işte bakanmış. Kendisi de hala devam ediyor. Bizde öyle bir şey yok. Bu partide hani yukarıda dayım mı var bilmem ne öyle bir şeyimiz yok. Mesela benim kimsem yok. Allah'tan başka. Benim bir cumhurbaşkanı olan sevgim var. Bir de Anadolu insanına, ümmeti Muhammed'e sevdam var. Normal Aydın Keller'de büyümüş. Gölbaşı'nın köylüsü bir çocuğu bu partide emek vermiş, bayrak asmış, koşturmuş. İşte kimi zaman görev değişimleri olmuş, küsmemiş, darılmamış, nefis yapmamış. Bu işi ben olarak görmemiş, biz olarak görmüş. Herkese bu partide görev var, yer var. Ama yok ben şimdi bunu il başkanıyım. İki gün sonra ben il başkanından gittim işte bir şey olamadım deyip de hani böyle büyük bir mücadelede koca koca adamların yaptığı şeyleri görünce ben üzülüyorum. Şahsen üzülüyorum.
Burada birilerine gönderme var galiba.
Var herkese var. Yani üzülüyorum. Niye üzülüyorum? Ya biz bu kadar büyük kazanımlar varken bir şeyler yanlış gidebilir. Yani herkes kimsenin noksansız değildir, hatasız değildir. Bu hataları söyleyebiliriz. Bizim bütün istişare, meşveret kültürümüzde, partimiz meşveretle oluşuyor zaten. Bütün kademeleriyle. Bunları söyleyebileceğimiz birçok ortam varken ya ben bir şey olamadım deyip de ondan sonra da ya biz bunları söyledik ama olmuyor işte deyip başka yerlere çekmek olay çok farklı. Çünkü işin içindeyiz biz, mutfağındayız. Evet. Hani Ankara'da deriz ki biz 40 kişiyiz. 40'ımız birbirimizi biliriz. Hani birileri işte ajanslarla, medyalarla bilmem nelerle başka bir yerlere çekiyor olayı. Biz Ankara'dayız. Bu Ankara'nın çocuğu olarak hani kalenin en dip sokaklarından, metropolünden köyüne kadar bilen tozunu yutmuş bir çocuk olarak, Ankara'nın bebesi olarak hatta Ankara bebesi derler. Kimin ne olduğunu biz çok iyi biliriz. Yani hiç şey yapmasınlar. Ben görev varken var, görev yokken ben küstüm oynamıyorum olmaz. Çok süreç gördük. Büyüklerimizden de gördük. Ama bu süreç tabii ki imtihan. Şu an biz böyleyiz ama iki gün sonra Allah korusun. Yani yoldan Allah bizi sırat-ı müstakimden ayırmasın. Ama biz benim dediğim gibi Tayyip Erdoğan'dan benim öncem yok. Allah izin verirse sonram da yok. Yani. Bizim bir mücadelemiz var. Anadolu mücadelesi.
Tabii zor bir süreç atlattınız. Ankara gibi önemli bir şehir kaybedildi.
Kaybedilmedi. Niye kaybedildi?
Yani sonuç olarak şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir ismi yönetiyor. Mansur Yavaş yönetiyor.
Cumhuriyet Halk Partili yani MHP'liydi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne MHP'ye en son mektubu yazarken Devlet Bahçeli Bey'e CHP'lileştiriyorsunuz diye gitmişti. Sonradan CHP'de baktık CHP'den aday çıktı. Yani MHP ben ülkücüyüm falan diyor. Çünkü gittiği yerlerde falan da hala yani böyle bakıyoruz. O modda yani.
Ankara'nın kaybedildiği gün ne hissettiniz?
İnsan çok zoruna gidiyor. Yani 25 ilçenin 22'sini alıyorsun. Mecliste ezici çoğunluğun var. Biz mesela Ankaralıyım. Ankaralı bir il başkanısın. Ankara'da hep böyle derler. Ya işte Ankaralı olsun şöyle olsun. Yani bıçak soksan kanamazdı yani. O kadar zorumuza gitti. Çünkü bu kadar mücadele, bu kadar Ankara'nın, Ankara eskiden memur kentiydi. Şu anda savunma sanayinde olsun, diğer alanlarda olsun, tarımdan birçok alanda Ankara açtı gidiyor yani. Allah'a şükürler olsun. Yani ihracat, yani böyle şeyden bakıyorsun, ihraç ediyoruz her taraf. Ankara'da yani hala, şimdi öyle sordun ki yani, hala zoruma gidiyor yani. Yani sen gel 25 ilçenin 22'sini al, burada kaybet.
Şu anda 25 ilçenin 22'si
AK Parti. Cumhur İttifakı, 19 AK Parti, 3 MHP.
3 MHP.
Evet, Cumhur İttifakı.
Yani 22'si aslında tamamen evet, sizde siz şu anda. Ama sanki böyle bir algı yok gibi. Ankara'da AK Partili ilçe belediye başkanları çok fazla yok gibi bir algı da oluşuyor. Bu neden sizce?
Ya AK Parti işini yapar. Yani ajansa para vereyim, işte fonları bekleyeyim, fonlardan para gelsin, bir şeyler yapalım falan değil. Bir kere bir işi yaparken en başta kimse yoksa bile Rabbim bizi izliyor. Şah damarımızdan yakın. Bir işi Allah'ın rızası ve milletin ne dediğine bakıp milletin gönlüne girmek için yaparız. Bizim belediye başkanlarımız şu anda harıl harıl çalışıyorlar. Büyükşehir'in yapması gereken yerlere dahi artık yapmayınca ilçe belediyelerimiz girdi. En son mecliste Büyükşehir Belediye Başkanı dedi ki hiç benim alanlarıma girmeye şikayet ederim sizi, ben yaparım dedi. Yok. Yani Allah'tan Ankara'da iki defa böyle kar yağdı iki yılda. Çok az yağdı. Bir santim, iki santim. Daha önceki bir yağsa mahvolmuştuk. Yani birincisinde özür diledi. İkincisinde de artık işte kaza geçirenler falan bayağı sıkıntı yaşadık. Sel durumları oldu falan. Ama bizim ilçe belediyelerimiz. Yani şu yapılabilir. Bir belediye başkanı bütçesinin yatırımının çoğunu başka işlere harcar. Ajanslara para verir. Bilmem ne yapar. Kendisini şişirtir algıyla. İşte bir tane çiçek, bir tane böcekle işe götürebilir. Ama bizim belediye başkanlarımız nerede eksiğimiz var? Hangi mahallede sıkıntımız var? Bunları yapıyorlar. Takdirini birebir vatanla, vatandaşımızla, milletin gönlüne girerek yüz yüze yapıyor. Tabii ki sizler bu dediğiniz tespit de önemli. Biraz şey olarak da belediye başkanlarımıza söyle çalışıyorlar ama siz tabii İstanbul'dan Ankara fazla gözükmeyebilir ya. Yani dünya bir ülke olsa başkenti İstanbul olurmuş. Napolyon öyle demiş yani. Evet. Güzel bir şehir. Ama Ankara'yı da özümsemek lazım yani. Başkentimiz.
Eyvallah. Peki 2023'te Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da problem yaşar mı?
Yok Allah'ın izniyle. Yani Cumhurbaşkanımız çok seviliyor. Yani burada insanlar 25 belediyenin 22'sini kazanırken belediye başkanlarımız da olsa insanlar Cumhurbaşkanımıza oy veriyor zaten. Yani biz Ankara'da 107 bin üye yaptık. Bunu Hakan yapmadı. Bunu teşkilattaki arkadaşlarımızla çalıştık ama insanlar, vatandaşlar şunu diyor. Tayyip Erdoğan bir mücadelesi var. Bu mücadelede ben de resmi olarak taraf olacağım. Ve Ankara'da biz rekor bir üye çalışması yaptık. Yani hiçbir zaman böyle bir çalışma olmadı. Yani belediyeyi kaybediyor olsan veyahut da başarısız olsan veya da partiye bir küsme veya darılma olsa böyle bir rekor üye hiçbir zaman bu kurulduğundan bu zaman Ankara'da biz böyle bir çalışma, çünkü ben geçtik kollarında olduğum SKM'lerde oldum. Hep bir şekilde bir işin sürecindeydik. Bu çalışma arkadaşlarımıza Allah razı olsun teşkilat mensuplarımızdan evet. Gece gündüz demeden pandemi şartlarına rağmen üye çalışmalarında bunu gösterdiler. Bu da şunu gösteriyor. Bu üyeyi yapanlar teşkilatlarımız ve üye olmalı nedenleri de Recep Tayyip Erdoğan. Ne Hakan, ne Ahmet, ne Mehmet. İsimler isimsel değil yani. Lidere olan inancı, güvenci. Ankara'nın köylerine, beldelerine, mahallelerine gittiğiniz zaman Cumhurbaşkanımızın nasıl sevdiklerini çok iyi görürsünüz.
Ya ben aslında buradan şunu çıkarıyorum. Bence bu değerli bir bakış açısı. Uzun zamandır da duymadığım bir söylem. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şüphesiz ki önemli bir gölgesi var.
Evet.
Ve onun gölgesini aslında kendi gölgen hissetmemek çok önemli bir şey. Yani biz gücümüzü o gölgeden alıyoruz ifadesi bence kıymetli bir şey.
Çok çok önemli bir şey. Bu insan Tayyip Erdoğan hakikaten kimisinin amcası, kimisinin babası, kimisinin dedesi. Bağırış çocuklar dede Tayyip dedim. Benim çocuklarım da Tayyip dedim. Tayyip dedeme götürdüm. Tayyip dedem geldi mi? Yani çocuklarım dahi Tayyip dede ne zaman geliyor Ankara'ya? Bunları soruyorlar ve YouTube'dan falan habire Reis'te olan müzikler bilmem neler böyle evde böyle bir şey var. Çok seviyorlar. Bu sevgi zorla yapılan bir sevgi değil yani. Şunu biliyoruz ki biz Tayyip Erdoğan başına gelenler neticesinde cesaretli davrandı. Öncekiler gibi korkmadı. Ya aman şöyle olur böyle olur bilmem ne falan değil. Yürekli. Yürek de nereden gelir? İmandan gelir. İmanlı, ihlaslı ve gözü kara. Şimdi biz de Anadolu halkı olarak böyle bir lidere yanında olmak lazım. Bir de ama teşkilatlı olarak da işte vekil olarak işte bakan olarak şudur budur. İnsanlar dediğim gibi ya Ankara'da Hakan'a oy vermiyorlar ve Ankara Hakan için üye olmuyorlar. Recep Tayyip Erdoğan bu partinin lideri olan kişiye gönül. Hepimiz de öyle. Biz şu anda ne için mücadele ediyoruz? Ülkemiz için mücadele ediyoruz. Bizim liderimiz aynı şekilde bizim gibi düşündüğü için onun arkasındayız. Ve Anadolu insanına yapılanları, Müslüman kardeşlerimize yapılanları, dünyadaki zulümleri göz önüne Bakıyorsun işte ailem bebek yüzüstü yatıyordu. Evet. Kimsenin haberi yoktu abiciğim. Hiç umurumda yok. Ne zaman pandemi başladı, iş ne zaman kendi saraylarına, kendi bölgelerine geldi, bir anda panik oldular. Ya benim çocuklarım, Afrika'da 22 bin, 23 bin çocuk günde açlıktan ölüyor. Bunların hiç umurunda mıydı? Yok. E şimdi bakıyorsun, koronadan hemen otomatikmen baktılar ki iş bize de geldi. Tutuştular Amerika'sı, İngiltere'si, Avrupa'sı falan. Benim çocuklarım göz göre göre ölüyor. Niye onlar Müslüman çocuk? Ya bu kadar mı şey olur? Ama bu Müslüman çocukların bir hamisi var. Bir abisi var, bir büyüğü var. Herkes gözünü kapatırken, gözünü yumarken, kulağı duymazken, dili var doğru söylemezken ayet-i kerimedeki gibi. Cumhurbaşkanımız, ben şahidim, öte dünyada da şahit olurum. O hep hak bildiğini söyledi ve her yerde bunu mücadele etti.
Tabii siyaset çok zor bir şey. Şüphesiz ki doğruları vardır, yanlışları vardır, eksikleri vardır. Genelde böyle siyasi isimlerle sohbet ederken hep içlerinde küçük bir ukde oluyor. O da aileleriyle ilgili onlara çünkü çok fazla vakit ayıramıyorlar. Sizin evdeki durumlar nasıl? Çocuklarınızdan bahsettiniz ki 3 çocuğunuz var.
Evet evet elhamdülillah.
Yani bu 3 çocuk bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telkininden sonra mı oldu yoksa öncesinde var mıydı? Böyle bir...
Yok şöyle birinci
ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telkinin sorar. Etkisi oldu mu?
Cumhurbaşkanımız sorar. Yani başbakan kendi üstte biz genç kollarında kaç çocuk? İşte bir çocuk. O daha bir çocuk mu? Size üçüncü çocuk olduktan kısa bir süre sonra biz bir toplantıda bir aradaydık. Sordu kaç çocuk diye dedim efendim işte üçüncü çocuk yeni oldu. Ben de hani artık hani rahatladım hava atacağım hani. Dedi ki ne üç dedi ya dur dedi ya. Daha 4-5 olması lazım dedi. Yani ben yani 4-5 olsun deyince tabii işler biraz tabii şey yapıyor. Ama şöyle bir durum var. Çocuk sayısı önemli. Nitelikli çocuklar, kaliteli çocuklar önemli. Ahlak bizim anne babanın en önemli şeyi ahlak. Topluma iyi birey olsunlar. İlla şu üniversiteyi bitirsin, işte master'ını yapsın, doktorasını şöyle yapsın. Benim çocuklarıma diyorum ki oğlum iyi bir Müslüman olun. Allah rızası için senden olmayan, Müslüman olmayana dahi iyilik yap. Yoldan bir taş kaldır. Ha üniversiteni oku, sokak temizle. O daha şerefli bir şey. Ama eğitimini yaparsın ama kafanı işte ona yorma. Güzel, ahlaklı bir Müslüman ol. Devletine, milletine, insanlığa hizmet et. Çocuklarla vakit geçiremiyor olabiliriz. Amenna. Ama geçiremeyeceğiz. Yani bu iş vakfetme işi. Allah rızası için. Eğer ki sen ailen bebekler daha çok ölmesin diyorsan, Müslüman coğrafyadaki çocuklar gözü yaşlı olmasın. Kendi çocuğun biraz ağlayacak, biraz göremeyecek ama huzur olabilir. Lakin her şeyin sahibi Allah. O çocukların sahibi de, benim çocukların sahibi de Allah. Bizlik bir şey yok. Anne babanın elinde olan bir şey yok. Onun için biz tanımadığımız yetimimiz, öksümümüz onlara sahip çıkacağız ki Rabbim de evdekilere sahip çıksın. Ölçü evet. Budur aslında.
Ankara'da tabii çok köklü spor kulüpleri de var.
Evet.
Özellikle Ankara Gücü çok inanılmaz bir taraftarı var. Yüzyılda aşkın.
Gece konduyor. Benim çocuklar gece konduyor mesela. Büyük çocuk gece konduyum ben de. Ankara Gücü var.
Siz geçenlerde bir ziyaret ettiniz galiba.
Hayır, başka, yani hem Gençler Birliği'nde hem Ankara Gücü'nde bir kongre değişimde, işte başkanlık değişimi oldu. İleriki günlerde Gençler Birliği'ne ziyarette bulunacağız. Yani bizim Ankara takımlarımız, bizim uhdemiz şu. Yani niye biz Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyoruz? Veya da niye biz işte kupaları kaldıramıyoruz? Bizim derdimiz, uhdemiz bu. Ankara Gücü ve Gençler Birliği bunlar bizim marka değerlerimiz. Yani biz istiyoruz ki başkentin takımı diğer ülkelerin başkent takımlarıyla yarışabilsin. Ama şöyle baktığımızda geçmişte de falan böyle işte yönetimsel şeyler, işte ne bileyim gerekli altyapıların olmayışı. Şimdi mesela 19 Mayıs stadını Allah'a şükürler olsun projesi onaylandı, lansmanı yapılacak. Bizim önemsediğimiz şey amatör spor kulüpleri. Ve amatör spor kulüpleriyle mahallelerindeki çocuklar, gençlerin gelsin çok rahat bir şekilde o stadın etrafında diğer kulüplerle altyapıdan yetişebilsinler. Yetişemeseler bile spor insana ayrı bir çeviklik kazandırıyor. Madde bağımlılığını önlüyor. Diğer yanlış işlere sokmuyor. İşte burada antrenörlerin çok büyük emeği var.
Evet.
Ne kadar çocuğumuzu, gencimizi spora teşvik edersek, tek futbol, hep futbol anlaşılıyor, tek futbol değil, badminton, işte diğer işte okçuluktur, diğer branşlarımız var, voleyboldur, handboldur, bunlara yönlendirmek lazım ki çocuklarımız takım ruhunu alışsınlar, ekip ruhunu alışsınlar ve yanlış yanlış işlere girmesinler.
Sizin peki sporla aranız nasıldır? Fit bir yapı var yani
fit
sanki.
Fit bir yapı var da benim şöyle bir durumum var. Geçenlerde de ameliyatla oldum. Bacaklarda biraz sıkıntı var. Şu an iyi FIFA oynarım. İstersen kapışabiliriz. Yani benim öyle hani geçen siz futbol maçı falan yaptınız. Benim evet. Öyle bir iddiam yok.
Bizi yendiler başkanım. Kötü yendiler
ya. Teşkilat kafaya düşürmüş sizi ya.
Aynen
teşkilatla bana bir şey yaparken hesap edin ya.
Yalnız Osman Başkan'ın da sol ayağı iyi gibi geldi bana yani.
Valla sol ayağı iyi de bu gençlik kollarından bayağı bir ekip çıkartmış yani.
Evet, gençlik
kollarımızı bırakmamış.
Sağlam çalışmış.
Orada şey yaptık.
Fatih bir gün bir maçta şey yapalım.
Fatih Başkan burada mı? Sizin takımda
bizim mi? Takımdaydı da geldiğine ha, pişman oldu genel sekreterimiz ya.
Keşke Fatih Başkan sorsaydı ben söylerdim ya. Tutfaya düşmeyin diye. Ya maç yaparız ama dediğim gibi ya FIFA maçı yaparız istiyorsan.
FIFA'da biz çok başarılı değilizdir ama bir...
FIFA oynarız, PES oynarız. Ama futbol maçında...
Kaleye geçersiniz ya.
Ben sol ayağım, çok iyi. Hem sol ayak hem sağ ayağım.
Oo iyi.
Yani iyidir ama...
Futbolda aranan adam yani.
Aranan adam, tabii sol açık oynarız normalde.
Peki fanatik misinizdir böyle müsabakaları falan izlerken?
Yok, en fanatikliğim öyle bir...
Skor fanatikliği olabilir
yani
belki.
Yani şöyle...
Sonuçlara bakan.
Yani mesela Ankara Gücü... Çok iyi gitti son dakikalarda, böyle son maçlarda deli etti bizi yani. O kadar çılgına yani normalde düşmeyecektik.
Evet.
Bir anda düşüverdik. Onlar siniri işte sinirlendiriyor insanı. İlla işte mesela giderim aradasa da Ankara Gücü maçlarına ama taraftarsız maçlar olmuyor. Yani ben mesela gidince Ankara Gücü maçına protokolde falan oturamayız biz. Ben direkt yerim belli, gece kondu. Kale arkası. Yani orada Ali İmdat falan hepsi tanırlar zaten.
Tezahüratlar yani falan
gırla. Sağ olsunlar işlerini alırlar. Sağ olsunlar gece kondu benim için ayrı bir şey. Hani sol açık diğer taraf ekiplerimiz de var ama hani Altındağ Mahallesi'nde olduğu için gece kondu Melike Hatun Camii'nin ara mahalleden girersin. Gece kondu orasıdır. Oranın muhtarıdır, esnafıdır. Çok ayrıdır yani. Bir gün inşallah gezdirmek isterim.
Vallahi çok seviniriz ya. Ben çok mesela şey
sağlam
de öyle.
İnsanlardır.
Adana Demirspor'un da taraftarları
evet,
inanılmaz yani. Yani. Bizim ekipten de var
bizim
bir Adana
Ankara Gücü gibi olamaz yani. Doğru söyleyeyim. Yani. Çok çile çektiler ama bütün zorluklara rağmen yani yollarda birçok taraftarımız dahi vefat etti. Allah rahmet eylesin.
Mekanları cennet
yani
olsun.
Yani hiç bütün zorluklara rağmen takımını asla yalnız bırakmadılar.
Zaten şöyle bence ben de çok iyi bir Trabzonspor taraftarıyım elimden geldiğince. Tabii ki diğer futbol kulüplerinden de birçok arkadaşlarımız, dostlarımız var. Zaten bir kere futbolda önemli olan seyir zevki yani. Fenerbahçe'de çok iyi bir futbolcu varsa onu izlemek de insana çok ciddi bir haz veriyor. Biz de çok uzun yıllarda şampiyon olamıyoruz ama...
Ya ben Trabzon'a da yani dua ediyorum. Çünkü Anadolu takımlarının daha çok önde olmasını istiyorum. Yani
valla bu sene yalnız iyi transferler yaptık ya.
İnşallah Trabzonspor inşallah.
Gerçi her sene o sene bu sene
şimdi
diyoruz
Süper ama... Süper Lig'de benim takımım kalmadı yani. Şu an Trabzonspor yani Anadolu takımı olduğu için diğer Anadolu takımlarıyla beraber. Mesela Trabzonspor'u takip edeyim o zaman.
Valla seviniriz başkanım ya. Ben size o zaman bir Trabzonspor forması hediye edeyim.
Ben
siz de,
sana,
de bana
ben
bir
de
Ankara,
gücü. Ankara Gücü hemen.
Seviniriz. Siz iletişime açık birisiniz. Ben sizi tanıdıktan sonra aslında dedim ki ya ilginç bir adam yani. Sanatla ilgileniyor, hayvanseverlik yanı çok fazla var. İkili iletişimleri çok iyi. Peki bu ikili iletişim ya da genel iletişim diğer siyasi partilerle nasıl yürüyor? Mesela Ankara'daki diğer il başkanı, mevkidaşlarınızla diyaloglarınız nasıl?
Ya biz de mesela zaten Cumhur İttifakı il başkanlarımızla hep sık sık görüşüyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi il başkanlarımızla. Sağ olsunlar. Onlar da hep böyle iletişime açıklar ve beraber ortak hareket ediyoruz. Diğer siyasi partilerde de bazen çeşitli seçim öncesi veyahut da kritik zamanlarda bir araya gelinir. İşte Vali Bey'in işte
koordinasyonunda
veyahut çeşitli ortamlarda. Bayramlaşmalarda ararız, görüşürüz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara İl Başkanı bundan önceki, şu andakinden önceki kongrede değişti. Mesela adam görevi bırakmıştı. Ben aradım mesela. Çok şaşırdı Rıfkı Bey. Dedi ki ya ben dedi çok mutlu oldum. Çok incesiniz. Bizim için önemli olan şu. Hangi siyasi parti, hangi görüşe sahip olursam ol. Önemli olan şu ay yıldızlı bayrağa düşmanlığın yoksa, şu ezana millete düşmanlığın yoksa başımın tacısın. Ama işi başka bir yerlere çekeyim, bir düşmanlığa, bir kine, bir nefrete çekeyim diyorsan, istiyorsan alülala ol, benim işim olmaz. Ama görüşürüz bayramlaşmalarda falan, telefonlaşırız.
Mesela Mansur Yavaş hakkında ne düşünüyorsunuz? AK Parti Ankara İl Başkanı olarak.
Mansur Yavaş benim hakkımda ne düşünüyor acaba? Şimdi...
Mansur Yavaş bence nasıl çalıştığınızı merak ediyordur yani ne yapıyorlar acaba falan diye.
Yani bilir AK Parti çünkü daha çok önceki seçimlerde karşı karşıya gelmişizdir. Kazanamamıştır. Bilir AK Parti'nin nasıl çalıştığını. Hatta kopya çekmiştir yani bu seçimde bazı kopyalarını gördük. Hani bizim önceki seçim çalışmalarımızdan. Çok mesela medyaya falan çıkmadı. Bir algıydı öyle gidiyor. Ankara'nın tabii çeşitli dinamikleri var. Mansur Bey, işte dediğim gibi önce Milliyetçi Hareket Partisi'nde yıllar boyu solculara falan saymış, bilmem ne yapmış. Böyle çok demeçleri var Beypazarı'nda falan. Bayağı saymış, sövmüş bir şeydir. Şimdi tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı. Bir Cumhuriyet Halk Partili şeylerini görüyoruz şu anda. Meclis yönetimi tarzında, Böyle şimdi CHP'liler diyor ya mesela siz baskıcısınız, diktatörsünüz bilmem ne. Ya şu meclisleri bir izleyin. Hani baskıdır, mikrofon söz vermemedir. Kürsüde oturuyorsun sanki hocaymış da öbürküler öğrenciymiş gibi. Sus, sana söz vermiyorum, kestim bilmem ne. Bunlar hiç yakıştıramadığımız şeyler. Hatta bazen havalimanında Cumhurbaşkanımız karşılık bulurlarken soruyorum ya bu şey ne? Hani Vali Bey de şey yapmıştı. Şekeri mi artık var? Şekeri varmış zaten. Biraz işte en azından meclis toplantılarını buradan öneririm. Yani meclisten önce bir kayısı mayısı biraz böyle şekerli şeyler biraz o düzenlese hiçbir sıkıntı çıkmaz yani. Yani bizim buradaki derdimiz şu. A ismi B ismi fark etmez. Kim Ankara hizmet ediyorsa biz yanında oluruz. Yani işte bir de şey çıkarttılar işte biz çalıştırmıyoruz bilmem ne filan. Yani bu zamana kadar başkanlık yazıları, borçlanmalar, krediler, kaç tane şey. Ankara'nın yararına bir şey varsa biz %95, %96 hep evet demişiz. Biz en son bir kere dedik ki tamam durun madem çalıştırılmıyor çalıştıralım bu çalışma şeyini milletimiz görsün. Bir çekildik suya %80, %85 zam yapıldı. Şimdi faturalar şimdi bir daha önümüzdeki ay başlayacak. İnsanlar görecek. Yani biz engellediğimiz bir şey vatandaşımızın hayrına olmayan bir şeydir. Ama bu görüyoruz ki İstanbul'da da Ankara'da da böyle sanki bizi çalıştırmıyorlar, etmiyorlar. Şöyle bir şey yok. Biz mecliste aksine Ankara için yararlı bir şey olsun. Ona destekleriz ve yaparız. Bunu da yaptık bu zamana kadar. Ha, bunların hepsinin de artık şeyini, takdirini vatandaşımız verecek.
Evet.
Ankara'nın ilçelerine falan gittiği zaman insanlar bu şikayetleri bize, saha programlarımızda, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, bize, bizzat bize gittiğim her yerde bunu söylüyorlar. Yani Beypazarı, kendi ilçesi. Beypazarı'nda AK Parti zaten belediye başkanımız şu an Tuncer Bey. Yani düşünsene sen Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oluyorsun. Kendi ilçende görev yaptığın bir yerde eğer oy alamıyorsan o zaten Beypazarı biliyor demek ki. Ankara'da da tanıyacak, Türkiye'de de tanıyacak. Bizim işte dediğimiz gibi algıyla boş ile işimiz yok. İyi işler yapar inşallah. Hani sonuçta başkent burası. Başkente yapılan şey bütün Türkiye'ye yapılmış bir şeydir. Aa şu var, bizim hani bir düşmanlığımız, bir şeyimiz yok. Ankara mevzu olduğu zaman biz bir araya da geliriz. Destek verilmesi gibi destek veririz. Destek istiyorsa destek de veririz. Yani ne gerekiyorsa biz onu yaparız ki Cumhurbaşkanımız zaten sağ olsun. Ankara ile ilgili yapılan çalışmalara zaten destek veriyor. Bakanlarımız da talimatı verdi. Bizler de destek veriyoruz.
Bu arada sizin kediler bizim bütün malzemelere taşıdılar.
Bizim kediler öyledir. Böyle dijitalleri bir fazla sevmezler. Ya kedilerle ilgili bir şey söyleyeyim mi?
Lütfen.
Dünya Kediler Günü'nde dediler ki başkanım Dünya Kediler Günü işte bir dediler tweet atın. Atayım bir baktım bizim kapının çıkışında bizim Akbey, büyük erkek olan Akbey.
İsmi Akbey mi?
İsmi Akbey, Ankara kedisidir. Ayasofya'da kılıcımız var, Ankara kedisi.
Siz gönderdiniz onu.
Pursaklı Belediye Başkanımız Ertuğrul Bey gönderdi, sağ olsun. Ayasofya'da orada kedimiz kılıç duruyor. Akbey, AK Parti Ankara İl Başkanlığı logosunun altında yatmış güzelce kurulmuş. Onun fotoğrafını paylaştık. Karşı zihniyet var ya, CHP'li zihniyet. Kediye bile tahammülleri yok. Diyor ki, altta yorumlar var. Bu yorumları da okurum ben. Bütün kedilerin günü kutlu olsun. O kedi hariç. AKB'li kedi. Öl. Ne bileyim ya bu kadar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ama bir tane yorum baktım çok hoşuma gitti. Bir tanesi de yazmış yani. Bize tabii ki saldırmak için söylüyor ama gülüyorsun bazen. Sizlere de oluyor ya mesela. Evet. Bazen böyle esprili şeyler de oluyor. Trafolardan sorumlu mu? Ben dedim evet. Trafolardan sorumlu mu? Başkanımız bizim. Yani trafolara giriyor falan. Ya böyle kediye karşı bile hani hayvan severiz falan diyorlar ama onlar onunla bile ayrımcılık yapıyorlar.
Evet. Yani, şimdi bu iki tane kedi var. Birisi evet, Akbey.
Birisi Akbey, biri Akkız. Şu birisi küçük Akkız. Olan Akkızımız.
İsimler herhalde AK Parti'den esinlenerek geliyor.
Evet tabii. Yani, madem öyle dedik. Yani, madem Dünya Kediler Günü'nde bu kadar bu kediye böyle bir
haksızlık
yaptınız. O zaman iyice biz de o zaman isimlerin de tarafları belli olsun kedilerin. Sokakta da bir şey olursa tekiller mekiller.
Ama çok iyiler ya maşallah. Yani gözler mözler.
Evet ya. Bu
ya şimdi çok ciddi bir kedi hayranları var. Mesela ben daha çok köpekleri çok, kedileri de severim ama köpek beslemeyi tercih ediyorum.
Ya köpek tabii.
Bazıları köpek besliyor, bazıları kedi besliyor. Saygı duyuyoruz
köpek
sonuçta.
Köpek biraz evde bazen hani kokudan falan dolayı şey yapabiliyor ama kedi işte her yerde beslenebiliyor.
Evet.
Biraz daha temiz bir hayvan. Köpeğe de iyi bakması biraz daha zor. Şimdi kedi biz burada kediye baktığımızda ben evdeki köpeğe baktığımı bakıyorum. Gece saat gece 3'te 2.30'da bile gitsem onlarla bir hemen ilgilenmem lazım. Bir de insana da şey yapıyor. Köpek asil bir hayvan tabii.
Escobar ya.
Hele ki kurt.
Escobar ismini kurt. Tuttum ya.
Hele kurt köpeği yani. Geçenlerde sizin Nevşin Hanım programda onlarda da kurt köpekleri evet. Vardı galiba.
Alman kurdu var onlarda.
Onlar Sibirya var bir şey var. Benim Escobar yani Onları görmesin yani.
Yapma ya.
Sibila kurdu biraz böyle korkak olur. Safkan Alman çoban köpeği.
O zaman buradan duyuralım abi. Herkes yerini bilsin. Nevşin de belki bir şey yapar ya köpeğiyle. Bilmiyorum.
Aynen, Ankara gelirse
şey ama onun gibi. Köpekleri de asil yani.
Asil. Şey değil yani. Çok hoşuma gitti. Sen biraz korkuyordun abiciğim.
Evet ama şöyle. Ama
Nevşin Hanım bilerek yaptı bence onu.
Zor hani, sormayayım diye.
Adem geliyor biraz beni sıkıştırmasın. Bak köpeklerim bekliyor falan diye. Bak biz bak burada kedilerimizle. Yoksa biz de şey yapsak.
Ya bir şey söyleyeyim. Mesela şu sizin atışmanız bence çok değerli bir şey biliyor musun? Ya tatlı atışma yani.
Tabii ki.
Bu bir hayvan üzerinden aynen, çok aynen. Samimi bir şey ya. Artık yani. Bu noktalarda buluşabilmemiz lazım diye düşünüyorum yani.
Buluşuruz da yani. Hiç her zaman da buluşuyoruz da aslında. Ben mesela şöyle bakarım. Birileri eleştirebilir şey yapar. Haksız eleştiri mesela şey yapar ama mesela yine Nevşin Hanım'dan örnek vereyim. Körü körüne bir şey değil. Diyor ki başarılı buluyorum dedi yani. Güçlü bir adam. Başarılı buluyorum. Ben izlemiştim.
Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan için.
Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan için. Bunlar bizim yani ayrı bir insanlar değil ki. Ya. Bunlar bizim yine yani insanlarımız. Benim için çok değerli insanlar hepsi. Ertuğrul Beyler de bizim diğer camiadaki. Yeter ki kalemini satmasınlar. Yani bakıyoruz mesela. Bakıyorsun iki tane köşe yazar çıkıyor. Bunlar göğe bizim camiamız içinden teşkilat operasyon çekmeye çalışıyor. Ya sen kimsin ya? Yani sen iki kuruş para almışsın. Birilerinden kulağına bir şey üflenmiş. Operasyon çekeceksin. Ya teşkilattaki adam mahalle teşkilatındaki, kadın kollarındaki, gençlik kollarındaki ya evine gidemiyor. Çocuğunu göremiyor. Kadın kollarındaki ablalarım, kardeşlerim benim evini temizleyemiyor. Gidiyor kapı kapı AK Parti'yi bu davayı anlatıyor. İki kişi de gelmiş. Birilerinden sipariş almış, para almış. Kalemini satmış. Teşkilata hakem kesiyor. Sen kimsin ya? Senin teşkilat iki gün geçmiş mi? Teşkilatın ne olduğunu bilir misin? Teşkilat ya bayrak astın mı? Bayrak asırken sıkıntı çektin mi? Emniyet seni götürdü mü? Bunların hepsini yaşadık. Benim yarı gençlik kollarında arkadaşım hastanedeydi, yarısı da karakoldaydı. Ne CHP gençlik kollarıyla tartışmışlar. Biz mesela diğer siyasi partilerle konuşurken de ya gençlerimiz bayrak asar, şey olur, kavga çıkmaz. Birisi biri açıyorsa biri biri atsın. Bu çocuklar bizim çocuklarımız. CHP'li de olsa, hangi parti şey yapılırsa olsun. Bu çocuklar ana çocuklar, ana kuzular.
Bir de Ankara'nın kavgası da sert olur yani.
Ya sert olur. Biz de o kavgalar çıkmasın diye. Bizim derdimiz evet. O.
Çok önemli bence. Hakan abi, Ankara İl Başkanı olmanın tabii başka sorumlulukları da var. Mesela Türkiye'de 81 il var ama ben Ankara'yı biraz daha özel görüyorum. Mesela siz güne uyandığınızda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o gün hangi şehirde olduğunu bilmekle görevli misiniz?
Görevli değilim de dertliyim yani.
Ya görevliden çünkü kastım şu an yani programınıza gelir mi, bakar mısınız, ilgilenir misiniz?
Şöyle ben günlük zaten Cumhurbaşkanımız nerede ona bakarım. Bilhassa Ankara'daysa zaten otomatikman bakarım. Çünkü Cumhurbaşkanımızın dışarıdaki bilhassa programlarına eşlik etmek için gayret gösteririm ki Cumhurbaşkanımızı biz sahada da bir yerde yalnız bırakmayız. Cumhurbaşkanımız nerede, ne görüşmesi var? Çok önemli kritik görüşmelerde yani dua okurum arkasından. Ya da işte bir yurt dışı ziyaretinde mesela gidiyor. Duamızı ederiz arkadan. Allah'ım o devlet başkanlarıyla görüşürken bizimkine güç ver. Göğsünü genişlet. Laflarını anlaşılır eyle. Kelimelerini anlaşılır eyle. Etkili eyle. Ve ülkemize inşallah kazançlı döndür diye dua ederiz. Nerede ne yapıyor takip ederiz tabii.
Şüphesiz ki Ankara Büyükşehir Belediyesi kendi sorumlulukları alanında vatandaşa hizmet etme gayreti içerisinde ama siz de AK Parti olarak bir şekilde Ankara'daki yatırımlara devam ediyorsunuz.
Tabii ki.
Sorsam mesela son 2 yıl içerisinde siz nelere vesile oldunuz veya burada ilgili bakanlıklar üzerinden hangi yatırımları desteklediniz veya gelmesini sağladınız diye?
Bilhassa biz dedik ki seçimden sonra Afyon'da bir kamp yaptık. Vekillerimizle, bakanlarımızla, teşkilat mensuplarımızla değerlendirdik kendimizi, istişare ettik. Ankara'nın yatırımları ne ölçüde, nereye gidiyor? Yani biz işte Ankara Büyükşehir CHP'de işte biz tamam hani millet ne hali varsa görsün diye bir şey yok. Ankara Büyükşehir sorumlulukları alanında yapacağını yapsın. Eksik varsa biz de dahil olalım. Ama hükümetimiz olarak da, hükümetsel olarak da yapılacak faaliyetleri beraber destekleyelim. Ankara'da sırf Çevre Bakanlığımızdan, Çevre Şehircilik Bakanlığımızdan son 2 yılda, 2,5 yılda biz 3 milyarlık yatırım aldık. 3 milyar.
Büyük
yani ve şu anda da devam ettiriyoruz. Onu yükseltiyoruz. Yani o 5 milyarı, 5,5 milyarı bulur. Ulaştırma Bakanlığı hakeza. Yani sağ olsunlar bakanlarımız da özveriyle çalışıyor. Cumhurbaşkanımız zaten takip ediyor. Yani ne gerekiyorsa, eksik ne varsa bunları mesela hızlandırmak için de biz mesela bazı şeyler çözemediğimiz zaman Cumhurbaşkanımıza sağ olsun iletiyoruz. Hani ailede şey vardır ya, babaya en son babaya söylenir bir şey olmuyorsa hemen abilere falan bir kızar fırçaklar. O modda yani.
Evet, ama büyük bomba var burada.
Ama buradaki derdimiz şu.
Hizmet.
Hani bir yol yapılmıyorsa, bir şey yapılmıyorsa, Cumhurbaşkanımız bunu talimat verdi. Sen de kardeşim ya yap işte ya. Sen niye göreve geldin ya? Sonuçta biz bu görevlerde neyiz? Sağ olsun Adil Bey, Ulaştırma Bakanımız. Hani mesela bizim eksik olan Nallıhan yolumuz hep arkadaşlar da artık bu totem oldu. Nallıhan yolu, Nallıhan yolu. Tarihi İpek yoludur burası. Yani bu yolun Bir bölüm 14 kilometre, 15 kilometre bir bölümü var. Ya bir duble ol ya, her yere yaptık. Ya buraya niye yapmıyoruz? Abi kaç bakan değişti? Yok. En son sağ olsun Cumhurbaşkanımıza da söyledik. Adil Bey hemen talimatı verdi. Gittik yerinde de baktık. Kuş cennetini falan da gördü. Ya kuş cenneti mi var? Mesela siz Zeynep Vekilimizle...
Tam onu söyleyecektim.
Gittiniz mesela kuş cenneti falan.
Muazzam yerler var ya.
Ya Ankara zannediyor ki Ulus, Kızılay, işte Çankaya meclisin olduğu yer.
Dikmen Vadisi.
Yok abicim ya. Tam Ankara Recep. O kadar güzel bak. Ankara'da 4 mevsim var. Ankara'nın güneyinde ayrı bir şey yaşarsın. Kuzeyinde Karadeniz iklimi var. Yani Kızılcahamam'ı, Çamlıdere'si, Nallıhan'ı, işte siz gittiniz Beypazarı'nı gördünüz oraları. Yani dersin ki Nevada şöyle mi burası? İşte Kaliforniya mı burası? O şeyleri kanyonlara falan gördüğünüz zaman.
Ya muazzam.
Diyorlar ya Amerika'da olsa beğenirsiniz, burada olsa beğenmezsiniz. İşte Kaliforniya'da olsa beğenirsiniz ama burada olunca beğenmiyorsunuz.
Ben muazzam çok şaşırdım ya açıkçası.
Ya burada da bizim eksikliğimiz var. Mesela sağ olsun Zeynep Vekilim sizi orada mesela röportaj şey yapmış. Yani bizim Kültür Bakanlığımızda da mesela bu çok büyük bir eksiklik aslında. Yani bizim daha yeni yeni işte başladı sağ olsun bakanımız talimat verdi. Biz yıllardır Ankara'nın tanıtım başkent burası ya bir şey yani şimdi mesela bakanımıza söyledik gene konuştuk Allah razı olsun. Böyle güzel bir tanıtım Ankara'nın işte görmediğimiz işte ya siz de gittiniz ya ne güzel bir yerler varmış.
Gerçekten yerleri, müthiş yerler var ya.
Ya Tuz Gölü'müz ya. Mesela
hatta ben orada bir kamp bile yapılabilir diye düşündüm
yapalım
ya.
Yapalım. Hatta Güdül'ün Sorgun Yaylası vardı. Hatta böyle Sessiz City diye hani Yavaş City, Sessiz City. O unvanı da aldı Güdül Belediyesi olarak. Çok güzel yerdir. Oralar dersin ya burası Ankara mı?
Ya şimdi biz bir grup arkadaşımız var abi. Herkes şüphesiz ki bir yoğunluk ve bir meşakkat içerisinde. Dedik yani öyle bir kamp yapalım, böyle bir kamp yapalım falan. Sonra bu olay bayağı şeye döndü, davetlere falan döndü. Şimdi arkadaşlar da dediler ki ya hani biz buralara yani hepsine katılamıyoruz ama ayda en azından bir tane iki tane kamp yapabiliriz. Sonra bu iş iyi bir tanıtım da oluyor yani.
Evet.
Şimdi mesela ayın 8'inde de bir kampımız daha var mesela önemli bir kampımız
nerede
var. İstanbul'da yapacağız.
Her şeyi İstanbul'da yapıyorsunuz. Ankara'da kamp yapalım o zaman.
Ankara'da kamp yapalım o kampta da bir maç organize edelim ama.
FIFA değil yani normal.
Yok normal maç.
Ya, tamam.
Abi şimdi FIFA abi o kadar iddialı olduğumuzu söyleyince ben şimdi çekindim. Yenileceğimizi bilerek girmeyelim yani.
Yani sonuçta bir görmeyeni falan yaparız.
Valla o...
Kamp yapalım maçta yaparız orada.
Yüz ölçümü olarak da Ankara çok büyük. Yani Bolu'yu biraz geçtikten sonra Ankara başlıyor zaten.
Her şey Ankara abi. Yani siz zannediyorsunuz İstanbul'da ama her şey Ankara'da aslında.
Bir gün bu görevleri bıraktıktan sonra Ankara halkı sizin için ne derse mutlu olursunuz?
Allah razı olsun. İyi bir bebeydi desin yeter. Yani saf çocuktu işte öyle koşturuyordu can yaraş.
Ben şimdi arka tarafta biraz önce bir pencereden bakarken plak gördüm. Plak çalar, bir
evet,
set var.
Güzel bir kapımız var, güzel plağımız var.
Sever misiniz?
Çok. Ya şimdi müzik şeyim yok, çalama. Yani çünkü vakit olmadı, çok isterim mesela bir kanun çalmak. En aşık olduğum bir uttur. Yani bunlar aşık olduğum enstrümanlar, çalgılar. Ama iyi dinlerim, iyi bir dinleyicimdir. Mesela Mısır'da bilhassa Arapçayı daha çok öğrendikten sonra Mustafa İsmail Kur'an-ı Kerim'in çok iyi müzik öğretmenidir. Çok iyi Kur'an-ı Kerim okur. Dünyanın en iyi Kur'an-ı Kerim. Mesela bunu Türkiye'de bilirler ki Abdülsamet falan. Ya yok abi Mustafa İsmail. Mesela Ümmü Gülsüm. Mısır'ın 4. piramididir. Yani bütün Anadolu müziklerine geçişkenlikler de hep Ümmü Gülsüm'ün ve Feyruz'un, Lübnan'dan Feyruz'un, Suriye'den Sabah el-Fakri'nin. Pers müzikleri çok iyi ve çok kadim müziklerdir. Orta Asya müzikleri hep böyle batıya şey yapılıyor. Tabii batı da dinliyoruz. Yani Bolero mesela Fransız böyle güzel adam çalmış yani senfoni. Mesela Londra Senfoni Orkestrası'nı çalmış olduğu bir Bolero'yu dinlemek güzel bir şey. Onu ne yapıyorsun? Gidemiyorsun oraya. Abicim evinde veya da işte burada bir oturuyorsun. Güzel bir ses sistemin varsa, iyi eski lambalı amfin varsa o zaman güzel iğnen, güzel kolun. Orijinal bir de kayıt, o zaman ne oluyor? Diyorsun ki ben şu an buradayım.
Bu iş tamam.
Latin müzikleri olsun, Afrika müzikleri olsun. Ve buralardan kültür geçişken, ben mesela çok kızıyorum. Yani ne kızıyorum? Şimdi benim, diyeceksin ki ya sen il başkanısı ne? Orada buraya kızıyorsun.
Niye kızıyorsun abi?
Ya mesela Kültür Bakanlığı'na kızıyorum. Niye kızıyorum? Diyorum ki ya geçen yine bakanımıza söyledim. Ya Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası açıldı Ankara'da. Mesela Ankara'da yapılan en son dönemde hizmetlere baktım. Milli, bizim milli kütüphanemiz vardı. Başka kütüphanemizde çok küçük şey çaplılardı. Külliye'deki kütüphane
müthiş.
Mükemmel bir şey.
Müthiş.
Yani mükemmel bir şey.
Yurt dışında birçok yerde öyle kütüphane. Şimdi yine bana da yandaş diyecekler ama bulamazsın yani.
İskenderiye gittiğimde İskenderiye'deki o İskenderiye kütüphanesi hayran kalmıştım. O 2000 yıllar. Keşke de bizde de böyle bir şey olsa. Şu Şu an Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan. Mükemmel bir kütüphane. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası. O kadar güzel akustiği var. Bizim Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestramız var. Dedim ki ya abicim bir master kayıtlı bir plak bassanız. Bizim bunlar kayıtlı Avrupa'da dahi dinlenir. Bizim kültürümüz de var. Bu sene Yunus Emre yılı. Ya Yunus Emre'nin kaç tane eseri var? Bunların hepsini çalınabilir. Bunların hepsi söylenebilir. Yani biz kültür geçişkenliğini aslında müzikle yapabiliriz. Sanatla yapılır. Yani zaten ben diyorum ki ya bir insan zaten müzikle, sanatla uğraşmıyorsa yani siyasette biraz zor olur onun için işte. Yani Cumhurbaşkanı mesela çok sever yani sanatı. Hem dinlemeyi hem söylemeyi. Güzel de söylüyor yani. Bazen Cumhurbaşkanı
Diyarbakır'da
muhteşemdi.
Diyarbakır çok iyiydi ya.
Mükemmeldi ya.
Valla Diyarbakır'da yani, gençlerin enerjisi
yani,
de çok iyiydi.
Gençler yani. Öyle. Ya yani bizim mesela Cumhurbaşkanımız basında hani kamera var da öyle bir ayrı mod değil. Yani içeride biz özelde de çok çok özelde de bulunduk. Yani neyse dışarıda da o. Yani hiç yapmacıklığı yok. Oradaki o takip etmesi, o müziği söylemesi. Telefonda takip ediyor, kaçıyor. Ya yani çok güzel. Allah razı olsun. Yani Anadolu'nun insanı işte. Ya.
Evet vallahi öyle. Vallahi çok keyifli bir sohbet oldu.
Vallahi benim için.
Şimdi sizin de yalnız şöyle bir şeyiniz var. Biraz böyle kalınca insan böyle il başkanının modundan çıkıp abi falan noktasına geliyor.
Abi öyle geliyor. Zaten ya. Ya biz hani derler ya anamız sarımsak babamız soğan. Ya biz buyuz. Biz yani öyle bir il başkanı oldum ya her şey gelip geçici. Biz sonra ilerleyen zamanlarda İstanbul'da bir dek gelse, aradan yıllar geçse. Önemli olan birbirimizin gözünün içine rahat bakabilmemek evet. Ya. Samimiyet önemli.
Biz sizinle İçişleri Bakanı Sayın Soylu'nun evet. Annesi vefat etmişti. Evet. Taziye çadırında
orada
görüşmüştük.
Aynen.
Anne acısı tabii çok zor ya.
Aynen. Süleyman Bey çok o süreçte adam bir yanda terörle mücadele ediyor. Bir yanda sıkıntılarla uğraşıyor. Bir yandan da söven sayanlarla uğraşıyor. Bir yandan da işte anasının ameliyatı bilmem ne. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.
Amin valla. Bütün ölmüşlerimiz amin, için amin. Umarız Yüce Rabbimiz
amin.
Şefaat eyler yani.
Amin.
Peki son olarak kapatırken neler söylemek istersiniz?
Bizim mesela yönetim kurulu üyelerimiz daha yeni geldiler. Etiyopya'daydılar.
Kurban için gitmişlerdi.
Habeşistan'da, eski ismi Habeşistan. İlk hicret yeri. Orada bir külliye yaptık biz Ankara İl Başkanlığı olarak. Nasıl bir külliye? Cami, kültür merkezi, yetimhanesi, derslikleri olan bir külliye.
Ve Ankara İl olarak mı yaptınız?
Ankara İl Başkanlığı. Ankara teşkilat mensuplarımızın hayırlarıyla yapılan bir bina.
Gidelim oraya çekelim ya.
Orada da hatta şeyi var. Maketi de orada.
Onu mutlaka çekelim.
Evet, maketi İkinci. De orada.
Biz mesela yani yaptınız bitirdiniz.
Yaptık bitirdik. Şu anda hizmette benim yüzü kara ama gönülleri böyle böyle ak olan çocuklarım, yavrularım orada hem Kur'an öğreniyorlar hem orada açlıkla mücadele var. Onları biz yalnız bırakmıyoruz. İlk hicret yeri. Efendimiz zamanında akrabalarını...
Bilal Habeşi'nin de ilk ezan okuduğu yer.
Zaten külliye yaptığımız yerin yakın köyü Bilal Habeşi'nin köyü. Yani köy olarak satılmış.
Buradan zamanında. Kaç saat abi orası uçakla?
Abi 5,5-6 saat iniyorsun.
Ya biz gidelim
saat.
Oraya ya.
Gidelim.
Vallahi gidelim çekelim
ben
ya.
Şimdi oranın
sen şimdi yoğunsun gelemezsin
doğru,
de.
Doğru resmi açılışını yapalım oranın.
Öyle mi?
Vallahi.
Abi gidelim ya. Çağıralım gazeteci arkadaşlarımızı
aynen,
çağıralım.
Herkes gelsin.
Ve bunu gönüllü yapalım yani. Gönüllü yapalım yani bu... Bir de şöyle evet, algılanıyor bazen. Ya işte hemen o gidelim dedi ya oradan bir fatura kesecek falan yani.
Yok
ya bu işleri gönüllü işleri.
Sen geçen sene sen Kenya'daydın değil mi? Tanzanya'daydın.
Evet, Tanzanya'ya gittim.
Allah razı olsun yani.
Ya orada su kuyusu açtık abi inanılmaz. Allah ben Allah manevi Allah. Olarak Allah bir şey söyleyeyim inanılmazdı Allah. Yani. Bu kurbanda şimdi, da gidemedim ama katkı sağlamaya şimdi, çalıştım.
Tanzanya'dan oy bekliyor musun? Ya da like'larla
abi Tanzanya'dan aldığımız dua var ya.
Muhtar şey mi bekliyorsun? Biz de Habeşistan'dan bir herhangi bir seçime girmeyeceğiz. Muhtar olmayacağım orada. Kaymakam da olmayacağım. Belediye başkanı da olmayacağım. Orada bizim işte bunlar tarihi misyon. Türkiye'den büyük derken oradaki ümmeti Muhammed diyor ki ya bizi aynı Efendimiz nasıl ki bizim dedemize emanet etti. Biz de torunlarımızı size emanet ediyoruz. Bakın orada Hakan bilmiyorlar. Ahmet Mehmet bilmiyorlar. Osmanlı'yı biliyorlar. Türkiye'yi, Ayılız'ı biliyorlar. Recep Tayyip Erdoğan'ı biliyorlar. Onun için diyorum işte kendimizde bir
vallahi ben Tayyip lazım ben ya. Tayyip Erdoğan torpilini Tanzanya'da yaşadım.
Abi her yerde.
Pasaportla geçerken şimdi dil de evet. Biraz az yani bizde yok yani orada da bir öz eleştiri yapalım.
Allah affet.
Dizim ben Türkiye. Tayyip Erdoğan okey dedim.
Geç abi.
Geç abi. Bir de şöyle vallahi bak şaka yapmıyorum. Bizim yanımızdakilere 9 gün giriş verdiler.
Evet.
Ben öyle deyince bana 90 gün verdiler.
Abi. Burada buyur abi.
Şu an hemen gidebilirim yani Tanzanya'ya.
Güzelmiş böyle gidelim. Etiyopya'dan sonra Tanzanya'ya.
Valla buraya gidelim abi. Gidelim, bu lafta kalmasın ama.
Aynen aynen çok güzel. Biz mesela orada yönetim kurullarımız başlarında gitti. Yani bu FETÖ'nün en büyük zararı. Bize bak 15 Temmuz şehitlerimiz Allah rahmet eylesin. Devlette birçok yara açtı ama İslam'da da en büyük açtığı yara bizim zekat müessesimizle sadaka müessesemiz. Buraya çok büyük darbe vurdular. Yani Şu an insanlar birbirlerine güvenip bir hayır daha yaparken şüpheli bakıyorlar. Evet. Şüpheli bakmaları da haklılar, doğrular ama biz de diyoruz ki buralar boş kalmaması lazım ve biz burada kardeşlerimize sahip çıkmamız lazım.
Ya abi işte Tanzanya'da ben duyunca şok oldum. Hala sömürge devam ediyor yani. Ya, işte orada İngilizler, ya, Fransızlar aynen. Maalesef. Siz en son bir yatırımlardan bahsediyordunuz. O evet, orayı ben kaynattım hazır. Biraz.
Evet, Çevre Bakanlığımızdan daha dediğim gibi.
Bende de şimdi şöyle bir durum var. Bir konuyu soruyorum. Sorudan başka bir soru çıkaracağım derken öbür konu kaynıyor. Kusura bakmayın.
Yo çok zevkli Adem Bey. Hakikaten ben zaten önceki röportajlarınızı da hep izledim.
Eyvallah
bizim
çok teşekkür ederim.
Bizim kediler şu an coştu.
Evet aynen.
Bizim mesela şu anda talimatlarımızın yani bu yapılan şeylerin sırf Çevre Bakanlığı'nın şu an %60 oranında. %80'i mesela oluşturacağız, takip ediyoruz. İnşallah 2021'in sonunda hepsini bitirmiş olacağız. Tabii burada Büyükşehir Belediyesi de hani şimdi bir algı falan yapılıyor. Hiçbir şey yapılmadan CHP'nin şu andaki işte işin gücüne bir sistematik şekilde fonlamalarla, ajanslarla yalan, iftira bu şekilde düzenlerle şey yapıyor. Yani Cumhurbaşkanı'nın genel başkanıma hakaretlerde bulunuyorlar. Biz dönüp de onların yani genel müdürleri diyoruz hani onlar çünkü genel müdür daha yapamazlar ama yani kasetle gelmiş, bilmem neyle gelmiş, belli senaryoyla gelmiş insanlara hani böyle birilerinin siyasi gönül vermiştir, onlar partisinin lideridir diye hani diyoruz ki ya kırmayalım, hani sövmeyelim sövmesinler. Ama onlar hep sövüyorlar, yazık ediyorlar ve böyle aslında kutuplaştırıyorlar insanları. Bizim burada algıyla falan işimiz yok. Bizim belediyelerin biraz önce söylediğim gibi işimizi yaparız. Ama bir rakamlar vardır. Bu rakamları saklayamazsın. Şimdi belediyelerin yıllık faaliyet raporları vardır. Bu faaliyet raporlarında meclise sunulur. Kendileri belediye başkanına sunar. Kendi arkadaşları hazırlar. Biz çoğu zaman bütçe ve faaliyet raporlarının eksiklerini de tamamlatırız. Arkadaşlarım düzeltir ya burada yanlış yapmışsınız falan. Evet. Şimdi mesela ben şunu söylemek istiyorum. Mesela 2018 yılında şimdi Büyükşehir'in bir işte hükümet, merkezi hükümetten gelen bir para var. Bu parayı zaten yatırıma çevirmesi gerekiyor. Burada bir belediyenin başarılı olup olmadığını vatandaşlarımız da bakması lazım. Ya bu bütçe giderlerinde yüzde kaçı yatırıma gitmiş? Yani bunu çünkü maaş da verebilirsin, eleman çoğaltırsın, hiç yapmazsın, ancak maaşlara da dersin. Evet. Bunun kaçı yatırıma gitmiş? Ben şöyle söyleyeyim, 2018 yılında 500 yani kişi başı yatırım şeyi mesela normalde yüzdeliğe baktığımız zaman %46 ama kişi başına baktığımız zaman 555 TL. Hadi seçim yılı diyebilirler. 2017 yılına geçiyoruz AK Partili belediye. Zamanında Büyükşehir'de 534 TL kişi başına. Şimdi 2019 yılında CHP iktidara geliyor Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde. Bakıyorsun 224 TL'ye düşmüş. Hani dedin ki seçim yılı ilk daha ben bilmiyorum, beceremedim, bilmem ne yapamadım diyorsun. 2020 yılındaki rakam 271 TL'ye düşüyor.
Kişi başı yatırım. 500
kişi başı yatırımı. Yani %45, %46'lardan %25, %27'lere düşüyor. Bu zaten buna sadece baktığın zaman hiç başka şeylere gerek yok. Yani insanın iş yapma, yani Ankaralı'ya hizmet etme derdinde olup olmadığını sadece bu faaliyet raporunu kitapçı alırsın. Belediyede hani şeffaf belediyecilik diyorlar ya, açarsın. Sanki daha önce şeffaf değilmiş gibi böyle de bir şey çıkarttılar. Bakarsın onların hepsinin oranı da, yatırım gideri de kim ne kadar almış onların hepsi bellidir. Vatandaşlarımız bu şekilde takdir eder. Yalanla, iftirayla, algıyla belli bir bölüm gidebilirsin. Belli bir yere kadar gidebilirsin. Ama o er ya da geç yıkılır. Vatandaşımız Anadolu insanı ferasetlidir. Bu kadar mücadele, AK Parti bu kadar ülkemize kazandırmış olduğu şeyde de tekrar Ankara'da da inşallah bayrağı dikeceğiz. Ama bizim derdimiz 2024 falan yani derdim 2023 abi. Yani bizim için safa safa bir işe koyulduğumuz zaman biz bir işi tamamlarız Müslümanlar olarak. O işi nihayete erdiririz. Ondan sonra diğer işlere koyuluruz. Onun için benim şu andaki teşkilatımızın, Ankara'nın hedefi 2023 inşallah çok açık farklı da inşallah Cumhurbaşkanımız daha önce de olduğu gibi seçeceğiz inşallah.
Son olarak şeyi soracağım. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Bey,
evet.
94 ruhu diye kendisine çok atıfta bulundu, atfedildi yani. Böyle.
Evet.
Yakıştırmalar yapıldı, 94 ruhu yeniden geliyor falan.
Abi ben 94 ruhu, yani onlar tabii yaşça büyüklerdi sağ olsunlar. Gençlik yıllarında bayağı emekleri var, bayağı mücadeleler etmişlerdir. Ben 2001 ruhuyum abi. Yani ben gözümü Recep Tayyip Erdoğan'da açmışım. Belki kuşak farkından olabilir. Ama benim yaşadığım mücadelelerde, çektiğim sıkıntılarda bana ses veren, mücadele eden Tayyip Erdoğan vardı. Ve bütün zincirleri kırarak bir önceki partinin içerisinden başka bir parti çıkartarak çok güçlü olarak Anadolu ihtilali yapıldı. Anacığım ben 2001 ruhuyum abi.
2001.
Osman abi de 94 ruhu. İnşallah böyle 94, 2000, 2001, öyle 2023 ruhlarını böyle inşa ederek zaten kuşaktan kuşağa.
Evet.
Allah razı olsun. Babamızın, dedelerimizin, büyüklerimizin çok emekleri var. Yani onların bu davada emekleri yansıtamaz.
Aslında siz Osman Nuri Bey'in Z kuşağı oluyorsunuz. Hemen yani, hemen değil mi?
Ondan beğenmez belki de Z kuşağı. Oradan da selam gönderelim. Sıkıntı yok. Asfer abi. Şey değil yani. Önemli olan.
Son diyorum ama şunu da sorayım. AK Parti'nin Ankara'da gençlerle problemi var mı? Yani yok. Gençliğe ulaşma açısından bir problem görüyor musunuz?
Yani tabii ki eksiklerimiz var. Çünkü bazen yakalayamıyoruz. Ben kendi evdeki çocuğumla bazen bile yakalayamıyorum. Pandemi döneminde gördüm. Allah Allah. Başka şeyler söylüyor. Bu tabii ki bizim kendimizi hep geliştirmemiz gerekiyor. AK Parti'den hep kendini böyle canlı bir organizma olarak hep kendini geliştirir. Gençlik kollarımızdan sağ olsunlar bize o şeyi, o kuşağın dilini yakalatmayı sağlıyorlar. Gençlerimizle biz yani Ankara'da, Ankaralı bebeler, Ankara'nın bebesi sağlamdır. Öyle iftirayla, yalanla, dolanla onlara kanmaz. Ankara'da gençlerimizle aynı dili konuşabiliyoruz. Ha, bazen tabii ki bizim atladığımız, belki yakalamadığımız şeyler olur ama işte benim genç vekillerim var. İşte Zeynep Yıldız gibi diğer partimizde, işte partimizin diğer kademelerinde işte Fatih Beyler, işte genç vekillerimiz. Daha da böyle genç, yeni yetişen gençlerimiz var. Meclis üyesi falan. Onlar hep bizi aktarıyor.
Bayağı bir genç vekil var ama Selman Bey var, Rümeysa var.
Hepsi pırıl pırıl birbirinden. Yani Selman zaten Konya'dan. Evet. İşte Zeynep Hanım. Zeynep Hanım'ı mesela ben size bir şey söyleyeyim. Zeynep Yıldız'da bir Zeynep duruşu vardır. Çok bilgilidir, donanımlıdır. Sağ olsun o ey muhtırayı biz yemiştik. Kara kara düşünüyoruz şimdi. Kapama davası. Kapama davasında şey yaptık. Allah Allah, şimdi ana kademede insanlar böyle bir şey, bir daha önceki partiler kapanmış. Herkes de bir bizim o işte büyük kuşaklar, bizden önceki kuşaklar böyle bir tedirgin oluyor. Yani
ümitsizlik var biraz.
Niye? Önce denemişler olmuş. Bizim öncekiler darbeler, 80 darbesi olmuş, bilmem ne olmuş. Ben bizden öncekiler kızıyorum yani. Ne yani? İşte bak bu ülkenin gençleri, işte şimdi Z kuşağı diyorlar ama bu kuşaklar sahip çıktı yani. Çıktı tanka durdu yani. Yok bu yeni yetişen gençlerden bir şey olmaz. Şöyle bir şey yok. Bu gençler çok iyi yetişiyor. Ve çok ümit varım. Yani biz bu darbelere, şeylere böyle hiçbir zaman geçit vermedik. Şimdi mesela 15 Temmuz'da da onu gördük. Zeynep Hanım mesela kapama davasında biz kara kara düşünürken, hani büyüklerimiz kara kara düşünürken ya parti, bir baktık parti toplantısını ya şu güne mi alalım bilmem ne. Toplantı yaptık, ana kademe toplantısı, böyle az insanlar, Allah Allah, o gün gelmeyenler vardı. Biz de genç kollarında oturuyoruz. Dedik ya neyse ne kardeşim, biz hani zaten sıkıntı çekmişiz geçmiş gençlikte de, şimdi ne çekeriz? Genç kolu başkanıyım ben o zaman. Bir baktım pıtı pıtı bir genç kardeşim. Daha 16 yaşında. Dedi ki ben dedi partiye yormak istiyorum. Kardeşim sen hoş geldin. Şimdi bir de öyle bir durum ki hani sıkıntıdasın. Evet. O gelen sana 10 bin kişi gelmiş gibi. Bir anlat dedi ki ya ben bundan dolayı partiye geldim. Bundan dolayı mı geldim? Allah senden razı olsun dedim. O zaman dedi ki bu iş dedim bitmez. Bu iş Allah'ın izniyle böyle güçlü bir şekilde devam eder. Benim mücadele yapan, dert yapan işte ben partiye o zamana kadar partiye üye olma düşünmemiş. Gelip orada resmi üye olmak için mücadele. Ya parti kapanacak. Evet kapanacaksa kapanacak. Neden olsun dedim vallahi. Şu anda işte genç kollarında yönetimimizdeydi bizim. Akabinde işte. Evet. Şimdi Ankara vekili bangır bangır güçlü güçlü de çalışıyor elhamdülillah.
Eyvallah. Buradan da selam göndermiş
olalım. Mesela genç kollarında yetişen ablalarımız ya bizim hep.
Eyvallah. Abi çok keyif aldım.
Vallahi.
Bunu tekrarlayalım. Daha sık yapalım hatta yani.
Yapalım inşallah. Allah razı olsun.
Peki Ankara'dan herkese selamlar arkadaşlar. Hakan Han Özcan konuğumuzdu bugün. Tabii siyasetin ötesinde biraz daha kendisini dinledik. Dinledikçe daha çok sohbet etmek istedik. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki röportajda görüşmek üzere.